Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın sizin.
Günaydın, nasılsınız?
Günaydın.
İyiyiz valla.
Ortama yani... hiç uygun olmayan bu neşeli ses tonumla.
Gayet neşeliyiz, her şey yolundayım. Zaten biraz önce sana bağlanmadan az önce bahsettiğimiz bir şey vardı. Global çevreye, yani korona virüsüyle ilgili G20 zirvesi sonuçlanmış ve her şeyi halledeceğiz diye bütün dünyanın en güçlü ve zengin 20 ülkesi, mesele yok, dünyayı harika bir yer haline getireceğiz diye demeç vermişler.
Yani şey mi, kendilerine korona mı enjekte edecekler diye 20 ülkeleri liderleri, böyle bir şey mi olacak yani?
Vallahi bilmiyorum, neşemiz
dünyanın güzel
yerinde.
Bir yere gelmesi, haline gelmesi için herhalde böyle bir şey gerekiyor. Bu kadar kötü liderlikle bunlar yaşandığına göre. Çok da neşeli ve muhteşem bir dünyada değiliz yani. Belli.
Ama bizim neşemiz oradan geliyor işte.
Evet, bizim neşemiz oradan geliyor. Her şeyi çözecekler, tamam. Her şeyi çözeceklerse tabii ki de onlara bile böyle kötülük dilemiyoruz. Koronalar dilenmiyor. Sadece emekliye ayrılsaydı birçoğu çok iyi olurdu herhalde. Yani bu dünyanın şu dönemdeki en büyük sorunlarından bir tanesi muhakkak liderlik.
Evet.
Bu şüphesiz. Bu...
Alo. Bir bağlantı kopukluğu oldu herhalde. Tekrar bağlanmaya çalışırken ben şununla devam edeyim. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz konu Global Justice Now adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Nick Dearden, en iyi senaryo halinde bile, insanlık krizinin durdurulması halinde bile küresel ekonomi bir önceki statüsüne kavuşmuş olamayacaktır demiş ve çok ciddi, radikal küresel eylem koronavirüsü üzerinde yapılması gerektiğini söylemişler. Yani son derece vahim bir durumu. Oxfam International diye de bir yardım kuruluşunun direktörü Kema Vera da Medium adlı şeyde bir yolladığı, ortamda yolladığı bir mesajda şöyle demiş: bütün hükümetler, kurumlar ve kişiler kendi rolünü, üstüne düşeni yapmak zorundadır. Ama biz bu işin içinde hep beraberiz ve en güçlü omuzlara sahip olanların en büyük yükü taşımasını istiyoruz. G20 ülkeleri de en zengin ülkeler olarak milyarlarca dolar gelişme yolundaki ülkelere verebilirler. En zengin insanlar ve şirketler de daha büyük vergilendirme yoluyla bunun ödenmesine yardımcı olabilirler demişler. Ve G20 liderlerinden şu taleplerde bulunmuşlar: acil durum fonlaması, aşı bulunması için işbirliği yapılması ve bir küresel yeşil kurtarma paketi ve mali reform, kesinlikle vergi kaçakçılarına, borçların iptal edilmesine, yüksek riskte olan ülkelerin durumunda. Yani G20 her şey ne olursa olsun diyorlar ve kurtaracağız, her şey çok güzel olacak diyorlar ama ciddi şekilde hesap hatası yapıyorlar. Bu vaadin ne kadar büyük maliyeti olduğunu gözden kaçırıyorlar gibi görünüyor. Görüşebiliyor muyuz sizinle?
Evet, şu anda herhalde daha bağlantı sorunu yaşıyoruz. Bu arada Burcu Karakaş'ın Deutsche Welle Türkçe'de önemli bir yazısı oldu. Sağlık çalışanlarıyla röportaj yapmış. Dün aslında Yeşil Bülten kendi çalışanlarından kendilerine bir bilgi, bu şekilde bilgi geldiğini söylüyordu. Sağlık çalışanları arasında moral bozukluğu var. Kendilerini savunmasız hissediyorlarmış. Burcu Karakaş'ın yazısında, röportajında şöyle diyor bir sağlık çalışanı: coşkuyu veriyorlar ama silah vermeden cepheye sürüyorlar gibi hissediyorum. Ki bu genel anlamda hepimizin hissettiği bir duygu, diyor bir hastanede çalışan erkek hemşire Burcu Karakaş'a. Herhangi bir şekilde önemsendiğimizi düşünmüyoruz. Elimizde malzeme yok ama her türlü malzeme var diyorlar. Bazen çok sinirleniyor, bazen de korkuyorum demiş. Her an değişebiliyor hissettiklerim, ne yazık ki diyor. Dün Yeşil Bülten'de Türk Tabipler Birliği Başkanı da doktorların çok tedirgin olduklarını, ailelerini bulaştırmaktan kendilerinin zaten 21 kadar sağlık çalışanında pardon 24'ün üzerinde aile hekiminde hatta vaka bulunmuştu. Diğer sağlık çalışanları arasında da artmaya başladığını söylemişti. Bu tedirginlik yaratıyor diyor. Hatta bazı istifalar olmaya başlamış. Bu sefer bu sağlık çalışanları arasında da tartışmalara neden olmaya başlamış istifa edenler ya da rapor alanlar kendileri özellikle pandemi hastanelerine görevlendirilenler arasında böyle bir eğilim olabiliyormuş. Bu sefer sağlık çalışanları arasında tartışma var deniyor. Dolayısıyla bir moral bozukluğu olduğundan da söz ediliyorlar malzeme eksikliği sebebiyle.
Evet, Türk Tabipleri
Merhaba, bu
Birliği'nin
arada.
merhaba
Hoş
tekrar
geldiniz. Buradayım.
bir bağlantı kopukluğu vardı. Tamam, merhaba. Devam edelim. Sizin.
Beni G20 liderleri herhalde işte duydular ve peşime düştüler.
Tabii.
Komplo teorisi. Evet. Beni bu teknik sorunlar bırakmaz yani. O yüzden teknik sorun paratoneriyim. Çünkü bakın çok böyle dehşet açıklamalar yapınca şey oluyorlar. Beni hemen
Çekiyor değil
konuşmalardan
mi paratoneri?
atıveriyorlar. Evet ya işte görüyorsunuz. Neyse şaka bir yana tabii hakikaten Macaristan'da bunun bir siyasi çıkar aracı bu durumun. Nasıl bir siyasi çıkar aracı olarak kullanıldığından bahsediyordum. Çünkü bu bize de sanırım çok uzak değil. Kanal İstanbul konusunun gündeme gelmesi bu ortamda biraz bunu gösteriyordu. Şimdi Macaristan'da yani bu durum tabii bir güvensizlik yaratıyor. Mesela Macaristan'da şöyle bir şey okudum. Haziran ayında bu işin zirvesine ulaşmasını, koronavirüs pandemisinin yani Macaristan için diyorum, zirvesine ulaşmasını ve sonra yavaş yavaş düşmesini bekliyoruz diye bir açıklama yapmış Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó. Şimdi bu açıklamayı ilk başta ilk tepkim, demek böyle olacak ya Haziran'a kadar böyle Macaristan böyle bir projeksiyon yapıyor vesaire gibi. Fakat sonra
Evet.
güvensizliğe düşüyorsunuz. Bu çok ağır bir şey işte. Siyasete güvensizlik, bütün o kutuplaşmaların ortaya çıkmasıyla. Yani şimdi bu Macaristan'da hükümet bu yasa tasarısını ortaya koymasa, durumu bir faydacılık çıkışı haline getirmese, hükümeti belki bu böyle bir durumda devletin yöneticisi konumundaki hükümete bir güven söz konusu olabilir veya da yaptıklarını en azından bir tutup da normaldeki eleştirilerle veyahut da işte siyasi tepkilerle o gözle bakmayabilirsiniz. Fakat birdenbire şimdi bu yasa tasarısı o zaten irkiltmiş vaziyette beni veyahut da işte Macaristan'da yaşayan birçok insanı. O zaman hükümetin sözlerine de güvenemiyorsunuz. Bir kriz, güven krizi ortaya çıkıyor ve çok bu kadar kritik bir dönemde bu ortaya çıkıyor. Sanki bize de yönelik de böyle yansımaları var gibime geliyor. O
Evet,
yüzden...
mesela pardon ben bir ufacık parantez açayım. Yani Mehmet Y. Yılmaz'ın T24'te yazdığı yazıda da bu senin de sözünü ettiğin güvenilmez açıklamalara bayağı çarpıcı örnekler var. Yani Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı'nın verdiği sayıların birbirini tutmadığını söylüyor. Böyle bir inceleme yapmış. Test sayısı hala 10 bini geçememişken Sağlık Bakanı'nın bulduğu çözüme bakın diyor. Hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak demiş. Ama yakalanmamak için tedbirlerin evlerde kapalı kalmanın bile uygulanamadığı bir ülke. Yani Sağlık Bakanı Koca, Fahrettin Koca 19 Mart günü önümüzdeki 1-2 gün içinde yarın sabah itibariyle olma ihtimali yüksek gördüğünüz hızlı tanı
Alo.
kitini devreye
Alo.
girmiş olacak. Duyabiliyor musunuz?
Duyuyorum, duyuyorum. Gayet güzel duyuyorum.
Bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum dedikten sonra günde ortalama 10-15 bin test yapmayı hedeflediklerini açıklamış. Oysa bu tarihten sonra yapılan test sayısı 3000 ile 3500'ü geçmemiş. Onun arasını bir tek önceki gün 5000 sayısını geçirebilmiş. Oysa salgının başlangıcının açıklandığı günden düne kadar yapılan test sayısı 33 binin biraz üzerindeydi diyor. Yani bütün verdiği hedeflerin tamamen dışında, altında kaldığını söylüyor. Zaten Oxford Üniversitesi'nin de istatistiğinden, grafiğinden Türkiye'de virüs birçok ülkeye göre daha hızlı yayılıyor diyor. Mesela böyle bir şey geldi benim de aklıma. Alo. Duyabiliyor musunuz? Evet, tekrar bir düşme oldu galiba sizin öneyle. Ben de o zaman bu Mehmet G. Yılmaz'ın şeyini devam ettireyim. Yani şunu söylüyor. Bakanlık 23 Mart günü Çin'den hızlı test kitlerinin de getirtildiğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı test sayısını hala niye artıramadığını da açıklamalıdır diyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı sayılarla da birbirini tutmuyor. Cumhurbaşkanı ülkemizde önceki gün yaptığı konuşmada 53 bin vatandaşı evlerinde izlemeye, 8.554 vakayı ise hastanede takibe aldık diyor. Şu kadar taburcu oldu, numune alındı, ileri tetkik yapıldı şu kadarından vesaire. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ise saçma sözler Oscar'ı kazanacağı kesin olan bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, o da yakalanmamak dediği basın toplantısındaki sayılarla Cumhurbaşkanı'nın verdiği sayılar birbirini tutmuyor diyor. Yani haftalık GZT.com'da Hikmet Can Pertan da şöyle sormuş bu çelişkiye dikkat çekerek. Yoksa Türkiye'de kayıt dışı koronalı mı var diye bu sorunun ciddi bir yanıtı hak edip etmediğini soruyor. Kimsenin moralini bozmak istemem diye bitiriyor yazısının o bölümünü Mehmet G. Yılmaz. Ama öyle görünüyor ki yandaş medya ne kadar aksini gazlarsa gazlasın bu iş iyi idare edilmiyor diyor.
Hello. Sizinden... Buradayım gene.
Evet, buradasın, sık sık kopmalar oluyor. Kapıdan devam edin. Ben bu arada...
Girerim. Beni şeyi bitirdim. Atamazsınız.
Tamam, buyurun.
Ya şimdi demin işte Macaristan örneğinden bahsediyordunuz. Demek ki Macaristan bu keşimde, G20 mi bilmiyorum, herkes keşimde. Şimdi tabii böyle değil de bu dönem gerçekten büyük bir sınav dönemi. Şimdi işte iyi örnek de yok yani aslında. İyi örnek yok derken işte mesela İsveç, Greta Thunberg'in kendisinin işte deneyimi, yaşadığı. Korona pozitif olmuş olduğunu düşünmesi zaten bunlar bilinen şeyler. Ama işte sağlık sisteminde de işte test yapılmaması, izolasyona işte tamah edilmemesi bir anlamda, hiç o konuya önem verilmemesi. Belki sağlık sistemlerinin bunu karşılayabileceğini düşünüyorlar. Belki böyle bir hesapları var. Belki zaten izole olduklarını düşünüyorlar yeterince. Bütün bu işte sınırlarda kapandıktan sonra. Belki bunu çözeriz diyorlar ama sonuçta bu süreçte, yani İsveç normalde sağlık sistemi çok güvenilen, çok dört dörtlük her bakımdan sağlık konusunda denebilecek bir ülke. Ama burada mesela bunu yapıyor olmaları ve Greta Thunberg gibi bir figürün bile, çünkü o özel konu vurguluyorum, çok seyahat eden biri. Ve en son seyahatini işte ortalıkları yaptıktan sonra o bunları yaşıyorsa ve şu an işte tahminle ancak ben bu hastalığı geçirdim herhalde diyorsa, burada bir tuhaflık var tabii ki. İnsanların bu bilgiye sahip oluyor olması lazım. En azından tekrar karşılaşabilir mi? Nedir? Bunun yani bir bağışıklık geliştirdi mi? Bunun da anlaşılabilmesi için, kendisinin ona göre hayatını devam edebilmesi için vesaire. Ona göre bir sağlık taramasından da geçirilmesi beklenir. Hafif atlatmış olabilir ama acaba bu koronavirüs bizim üstümüzde bir araz bırakıyor mu? Bunu bilmiyoruz ki. Yani her şey çok yeni olduğu için bilgiler aslında her şey havada bir anlamda. Yani herkes son bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Adeta bu konuda bir bilgi yarışması durumu var. Kim daha çok biliyor gibi. Bir dönem hani şeylerimiz vardı işte, deprem uzmanları, herkes deprem uzmanı olmuştu falan. Bütün dünyada böyle bir, biz aslında bütün dünya hakikaten Türkiye olacakmış. Bütün dünya aslında çok bilgisi olması imkansız bir konuda kendini uzmanlaştırmaya çalışıyor. Aynı bizim gibi. Biz yıllarca bunu yaşadık bir dolu konuda. Felaketlerle boğuşa boğuşa ülke olarak. Ve şimdi de herkes korona uzmanı gibi böyle oradan buradan bilgilerle bir fikir edinmeye çalışıyor. Abi bu gerçekten imkansız çünkü çok az biliniyor. İşte bu yarasalardan, pangolinlerden geçtiği insanlara konusu bile şu an şüpheli. Onunla ilgili de yeni araştırmalar mesela Çin'de ortaya çıkıyor. Hadi bu sefer Çin'e güvenelim mi? Acaba Çin'den çıkan araştırma nedir? Ama bir yandan da zaten ilk virüs oradan insanlara geçtiği için bir hayvan kaynağından oradaki bilgilere bir yandan güvenmek zorundasınız. Çünkü hayvan kaynağı da orada. Yani o flora ve fauna da orada. Ve bununla ilgili genetik araştırmaları yapabilecek bilim adamları, insanları da orada. Buradaki bütün işte aslında halleriniz bu bir sınav derken hem kişisel bir sınav olduğunu düşünüyorum. Hem de onun ötesinde hakikaten dünyanın geneli için müthiş bir korkunç sınav olduğunu düşünüyorum. Ve çok hazırlıksız yakalanmışız hepimiz. Herkes ayrı ayrı. Amerika ayrı, Çin ayrı, İsveç ayrı, Türkiye ayrı. Hepimiz kendi işte hep geçen haftalarda bahsettiğim virüsün aynasında kendimizi görmek durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dün mesela böyle bir şey yaşadım. Bir işte virüs tartışması yaşanıyordu. Ben de müdahale oldum. Bir baktım yani tartışma bir bilgi yarışmasına gidiyor. Ve orada olmak istemediğimi hissettim. Yani ben bu tartışmada hiçbir şey almıyorum. Belki eskiden olsa ben de ben de biliyorum, ben de onu söyleyeyim falan filan diye devam ederdim. Veya sinirlenirdim karşımdakilere. Kişisel böyle bir şey olurdu. Niye öyle falan filan. Hani arkadaşımızla böyle bir kaynama haline girersiniz ya karşılıklı. Ama çok gereksizlerdi bana birdenbire, bilmiyorum. Yani çünkü bilgi yarıştırsak ne olacak? Ben bu tartışmadan keyif almıyorsam orada olmamın da anlamı yok diye düşündüm.
Sen televizyonu takip ediyorsun biraz. Peki Survivor'ı izliyor musun? Nasıl gidiyor o Survivor yarışmaları? Yani orada da kavga çıkmış galiba.
Mazbut bir ev kızıyım. Özür dilerim. Ben Diyanet TV'yi izledim. Gerçekten bunu yaptım ilk defa. Survivor eksik kaldı ya.
Evet, yani orada sokağa çıkma yasağı yok. Survivor yarışmacıları gayet kuvvetli bir şekilde birbirleriyle yarışıyorlar. Heyecanlı bir şekilde. Koronavirüsü yok orada.
Şimdi korona sınav testinden uzaklaşmış olabilirim. Sessizce ama şimdi birçok konuda cehaletini fark ediyorum. Yani mesela magazin konusu, magazin 101 dersi. Bu dizileri nasıl çekiyorlar? Hepsi devam ediyor.
Evet, ben de anlayamadım. Gayet heyecanlı ya, aslında. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu filan. Peki yalnız bir de senin demin sözünü ettiğin konuya ilişkin bir şey de söylemek istiyorum. Evet. Bir de uzaktan eğitim. Şimdi öğrencilerin hepsi zorunlu olarak evlerine gittiler ve oradan internet üzerinden uzaktan eğitim yapacaklar. Ama uzaktan eğitim de son derece tartışmalı başlamış. Velilerin tepkisi de var. TRT EBA TV adında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 3 ayrı kanal oluşturmuş ama günde 1 saat eğitim. Farklı tekrarı da gün boyunca yararlanamayan pek çok çocuk olduğu söyleniyor. Ayrıca bir takım böyle garip çizimler, görme engellilerin erişemediği, içeriğin pedagoji dışı olduğu, bir takım idam görüntüleri, kafa kesmeler vesaireler, Başbakan Menderes'in idamını gösteren tuhaflıklar filan. Ayrıca da ücretli öğretmenler açısından da, yani salgın günlerinde Independent Türkçe'de bir haber vardı. Yalnız bırakılan eğitim ordusu diyor. Ücretli öğretmenlerin durumu mesela Cihan Arpacık. Bayağı eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilince çok düşük paralarla geçinmeye çalışan ücretli öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı büyük bir sorun da sorulmuş ve dışarı çıkıp iş aramak zorunda filan şimdi de deniyor. Böyle bir problem de var. Bir başka çok ciddi problem de iktidardan cezaevindeki siyasi isimleri soran muhalefet milletvekiline adı infaz yasası, onlar tutuklu diye bir cevap veren de milletvekilinden, bakan yardımcısından bahsediliyor.
Ya işte dediğim gibi hepsi o şey aynada yansımalar o kadar çok hakikaten her biri ironik ki hangisini yakalayalım, kendi işte sağlık sistemimize bir ayna tutulması, eğitim sistemimize bir ayna tutulması. Yani bu eğitim sisteminde aslında sınıflarda yapılan kim bilir neler neler var. Bize ne kadar yansıyor. Bazen işte skandal falan diye böyle eğitimde skandal bir haberler çıkıyor. Ama onlar muhakkak buzdağının bir ucu. Müfredatın kendisinden tutun. Yani işte şeyler, kitaplarda vesaireydi. Onları bir karıştırsanız zaten benim gibi bir ebeveynseniz zaten orada bir şok yaşıyorsunuz. Ama onun ötesinde de derslerin içeriği tabii öğretmene kalmış bir şey son kertede ve okula kalmış şeyler müfredatın ötesinde. Ve orada kim bilir kim bilir kaç tane Menderes örneği aslında oluyor. Çocuklar kim bilir ne travmalar yaşıyorlar. Bilemiyoruz. Yani onlara şimdi biz aslında elektronik ortamda büyütülmüş vaziyette bütün Türkiye olarak tanık oluyoruz. Burada işte bütün bu sınavlardan nasıl çıkacağız? Yani kendimizi düzelterek çıkabilecek miyiz insan olarak, sistemler olarak, ülkeler olarak, uluslararası sistemler olarak? Ya, onların hepsi muamma işte. İyi örnek yok dedim. Çünkü herkesin kendine göre kusurları var. Bütün eğitim sistemlerinin, bütün sağlık sistemlerinin ve bunu mükemmelleştirmek için aslında değiştirebilmek için de bir şey yapmamışız. İşte çok fazla işte başka şeylere yapılan yatırımlar hiçbir şey şu an yaramıyor. Bilim veyahut da işte şeylere, eğitime yapılacak harcamalar hep işte silah harcamalarına, şunlara bunlara gitti ve Amerika'nın tarafında mesela şimdi devamlı hala bunu görüyoruz. Yani hala klasik bütün şeyleri, çatışmaları devam ettirmeye çalışıyorlar. Ya Venezuela'sından tutun Çin'le olan çatışmaya, çekişmeye kadar. Bu çatışmalar, çekişmeler işte karşı taraf şöyle mi, haklı böyle mi bilmem ne değil, ben onu söylemiyorum. Ama artık gerçekten değişmemiz lazım. Yani bunu kafamıza daha dünya olarak nasıl vurulacak bilmiyorum. Şu an konu Venezuela, Maduro falan değil. Maduro nasıl bir insan, şudur budur bunları hiç bilmiyorum. O değil dert. Ama yani konu bu dönemde işte narko terörist Maduro demesi Amerika'nın bence işte bir hepimize ders olmalı. Kendi yanlışlarımızda bir kere insanlara ısrar etmemek çok önemli ve onun için de ülkeler ve sistemler olarak da. Yani bu işten çıkabildiğimiz gün artık şu eğitim sistemiyle ilgili demek yapmamız gereken çok şey var. Ay kurtulduk diye rehavet içine girmeden bir takım şeyleri dönüştürmemiz lazım. Sağlık sistemiyle de ilgili öyle. Veyahut da işte bütün bu işte dünya olarak yapılan silah harcamalar vesaire işimize yarıyor mu? Yani bu kadar zaman insanlar birbirini öldürmek için adeta yatırım yarışı içindeydi. Şimdi ne yapıyorsunuz? Yani onlar işinize yarıyor mu? Sağlık sistemlerinize bakın. Oraya bir harcama yapılsaydı. Ya dediğim
gibi S400 100 bin solunum cihazı deniyor.
Ya işte yani o kadar yani bakıldım gerçekten iyi örnek yok derken mesela Japonya ile New York Times'da bir haber okuyordum. Japonya'da da böyle bir şok şok şok hali var ki Japonya ne kadar ideal bir ülke örneği değil mi her bakımdan bizim gözümüzde.
Evet.
Her şey dört dörtlük. Ama bu böyle değil tabii. Orada da bizde yaşanan aynı bizim işte geleneksel yok el yıkamaydı, temizlik adetimizdi. Ki elbette ki Japonya'da bu çoğu var. Günde iki kez banyo yapan Japon kirli bir Japondur. Gerçekten de bu böyle denir. Bu tip stereotipik şeyler geçerli. Evet ama yani sonuçta bu yeterli olmuyor. Japonya'da mücadelede büyük sorunlar yaşıyor. Dolayısıyla işte bütün kültürlerimiz, hallerimiz aynada gördüğümüz hoşumuza gitmiyorsa sorumlusu virüs değil, sorumlusu biziz. Bugün virüs, yarın başka bir şey olabilir. Ben başka Çin'den çıkmaz. Kaynağı da önemli değil. Bazı insanların kaynağı taktığını görüyorum. İşte Çin'den çıktı, Çin sorunu falan. Böyle bir şey yok. Yani bizim Türkiye'den çıkabilir, Amerika'dan çıkabilir. Yani Afrika'da bunlar zaten yıllardır oluyordu. Ebola başlı başına dehşet verici bir aslında dönemdi. Ebola krizi. Ama biz bunu uzakta olduğu için sadece hissetmedik. Şu an herhalde birazcık işte bu aynada gördüklerimizi nasıl düzeltiriz diye düşünme zamanı ki
evet yani büyük çapta bir
şeyleri değiştirelim.
Evet aynen öyle yani büyük bir dayanışma ve internasyonel yeni tip bir internasyonelizmle bütün bu haksızlık ve adaletsizliklere karşı çıkacak bir yeni dalgaya çok ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Mesela bir de eksik bıraktığımız bir yönü daha var. Çok önemli bir yönü de bu hapishanelerdeki durumların Türkiye açısından özellikle çok büyük önem taşıyor. Rıza Türmen de T24'te koronavirüs günlerinde yasa yapmak başlıklı yazısında şeyi söylüyor. Adaletle eşitlik el ele yürür. Birinin olmadığı yerde öbürü de yoktur. İnfaz yasasında, yeni çıkarılan bu infaz yasasında da böyle, eşitsizlik aynı zamanda adaletsizliği doğuruyor diyor. Ve yani bazı iki hukuk yoluna başvurulabilir. Bunlardan ilki 10. maddedeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek AİHM'in iptal davası açmak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Yani bu infaz yasasının ana çizgilerine getirerek şeyi de söylüyor. AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla meclisten geçerek yürürlüğe girecek olan infaz yasası koronavirüs sonrası Türkiye'si için umut vermekten uzak kaldı. Bununla mücadele etmek gerekir diyor.
Evet, ya her zaman yaptığımız gibi bari daha pozitif bir şekilde kapatalım kapanışa doğru giderken. Diyanet TV'de gayet çevirici mesajlar veriliyor benim yeni.
Öyle mi?
Yeni kanalım. Evet ya, ben de bunu denk geldim. Çok fazla seyretmedim açıkçası bulmalı değil. Ama bu arada kendim zaten bütün konuşmam zorunda Diyanet TV'de hissettim. Çünkü ben açtığımda şey var. Bir vatandaşımız Diyarbakır'dan şey diye soruyordu. Bütün bu yaşananlar bir sınav mı yoksa ceza mı? Şimdi ne cevap verdiğini bunu Diyanet TV'deki uzman kişinin anlayamadım. Açıkçası o kadar döndü ki laf. Sonuçta cevap hem ceza olabilir hem sınav olabilir. Hiçbiri olmayabilir gibi bir şey oldu. O anlaşılamadı yani. Cevap muğlak. Kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Cevap cevapsızlık gibi. Fakat orada...
Evet. Tabii herkes kendine o hal uygulasın da deniyordu.
Ya evet yani, değil mi? Şimdi şeyde yalnız işte korona kriziyle ilgili olan bu soruda konuyu uzman, Diyanet uzmanı çevre konusuna da getirdi. Bütün bu iklim değişikliği, bütün bu yaşanan kriz ve çevresel sorunlar diye bir paradigma kurdu bu arada. Buna da dikkat çekeyim. Ya siz evet. Survivor izlerken ben İrfan... Evet.
Zaten artık gelecek haftadan itibaren senin programının yerine Diyanet işleri, Diyanet
TV'ye bağlı. Ya ben seni atmaya ne kadar meraklısınız bakıyorum ya. Hayır, gitmiyorum işte. Allah Allah yani. Ben bundan sonra yalnız imaj değişikliğini diyorum. Yok, o değil tabii de yani şimdi çok ayrı bir konu yani. Böyle çok modern bir setting de aslında biraz farklı konuların konuşuluyor olması İlginç geldi. Demek ki biz kendi dünyamızda yaşarken orada bambaşka bir dünya, işte böyle laptoplar, şeyler, tabletler eşliğinde vatandaşlarımızın soruları da cevaplanıyor veyahut da cevapsız bırakılıyor. Ama yani bütün bu hallerimiz, Diyanet'e harcanan paralar vesaireler acaba başka yere harcanıyor olsaydı, TV'ydi, bilmem neydi, yerine belki sağlık sistemimizle ilgili şeyler yapılsaydı diye düşünmeden de demiyor insan tabii ki. Ama bunun çok örneği var. Yunanistan'da da bu arada çok büyük önlemler alındı. Hatta bununla ilgili bir video vardı. Bütün dünyada işte dezenfektasyon, işte böyle uzay kıyafeti aletler giymiş insanlar böyle her tarafı dezenfekte ediyorlar falan. Yunanistan'da tabii ki dezenfekte konusunu kim ele alıyor? Kilise. Kilise mensupları, din adamları etrafta kamyonların böyle ya da işte kitapların diyelim üstünde dolaşarak, neyse işte yani üstü açık o araçların etraflı bu hurdanlıklarla tütsü, o işte klasik Ortodoks kilisesinin bütün o efsunlu şeylerini yarıyorlar ve böylece dezenfektasyon gerçekleşmiş oluyor. Yani Yunanistan'da da biliyorsunuz bayağı bir bu konularda kavgalar oldu. Çünkü kiliseye gitmek son ana kadar yasaklanamadı. Hala muğlak bir konu. Başbakan Kriakos Mitsotakis'in bütün çabalarına rağmen kiliseye biraz sert çıktı. Kilise orada özerk biliyorsunuz. Kendi politik ağırlığı da var. Orada sonunda baskılarla, politik baskılarla artık kiliseye gelinmesin, evden de ibadet edilebilir mesajını verdirtmeye çalıştı. Ve verildi de bu mesaj son kertede. Fakat sonradan kabineden isimlerin kendileri pazar günü kiliseye gitmeden edemediler. Tabii bu da örnek olarak çok iyi bir şey olmadı. Bunun üzerine tabii ki şu an Yunanistan genelinde sokağa çıkma yasağı var ama bakalım bu pazar ne olacak? Gene de kiliselere girilecek mi?
Takipte kalacağız. Sizin çok teşekkür ederiz.
Süreyi ben doldurdum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Teşekkür ederiz.
Rağmen görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Seyyare.
Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Seyyare.
Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin.
Günaydın, nasılsınız?
Günaydın.
İyiyiz valla.
Ortama yani... hiç uygun olmayan bu neşeli ses tonumla...
Gayet neşeliyiz, her şey yolundayım. Zaten biraz önce sana bağlanmadan az önce bahsettiğimiz bir şey vardı. Global çevreye, yani korona virüsüyle ilgili G20 zirvesi sonuçlanmış ve her şeyi halledeceğiz diye bütün dünyanın en güçlü ve zengin 20 ülkesi mesele yok, dünyayı harika bir yer haline getireceğiz diye demeç vermişler.
Yani şey mi, kendilerine korona mı enjekte edecekler diye 20 ülkeleri liderleri, böyle bir şey mi olacak yani?
Vallahi bilmiyorum, neşemiz yerinde.
Dünyanın güzel bir yere gelmesi, haline gelmesi için herhalde böyle bir şey gerekiyor. Bu kadar kötü liderlikle bunlar yaşandığına göre çok da neşeli ve muhteşem bir dünyada değiliz yani belli.
Ama bizim neşemiz oradan geliyor işte.
Evet, bizim neşemiz oradan geliyor. Her şeyi çözecekler, tamam. Her şeyi çözeceklerse tabii ki de onlara bile böyle kötülük dilemiyoruz. Koronalar dilenmiyor. Sadece emekliye ayrılsaydı birçoğu çok iyi olurdu herhalde. Yani bu dünyanın şu dönemdeki en büyük sorunlarından bir tanesi muhakkak liderlik.
Evet.
Bu şüphesiz. Bu...
Alo. Bir bağlantı kopukluğu oldu herhalde. Tekrar bağlanmaya çalışırken ben şununla devam edeyim. Yani biraz önce sözünü ettiğimiz konu Global Justice Now adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Nick Dearden, en iyi senaryo halinde bile, insanlık krizinin durdurulması halinde bile küresel ekonomi bir önceki statüsüne kavuşmuş olamayacaktır demiş ve çok ciddi, radikal küresel eylem koronavirüsü üzerinde yapılması gerektiğini söylemişler. Yani son derece vahim bir durumu. Oxfam International diye de bir yardım kuruluşunun direktörü Kema Vera da Medium adlı şeyde bir yolladığı, ortamda yolladığı bir mesajda şöyle demiş: bütün hükümetler, kurumlar ve kişiler kendi rolünü, üstüne düşeni yapmak zorundadır. Ama biz bu işin içinde hep beraberiz ve en güçlü omuzlara sahip olanların en büyük yükü taşımasını istiyoruz. G20 ülkeleri de en zengin ülkeler olarak milyarlarca dolar gelişme yolundaki ülkelere verebilirler. En zengin insanlar ve şirketler de daha büyük vergilendirme yoluyla bunun ödenmesine yardımcı olabilirler demişler. Ve G20 liderlerinden şu taleplerde bulunmuşlar. Acil durum fonlaması, aşı bulunması için işbirliği yapılması ve bir küresel yeşil kurtarma paketi ve mali reform, kesinlikle vergi kaçakçılarına, borçların iptal edilmesine, yüksek riskte olan ülkelerin durumunda. Yani G20 her şey ne olursa olsun diyorlar ve kurtaracağız, her şey çok güzel olacak diyorlar ama ciddi şekilde hesap hatası yapıyorlar. Bu vaadin ne kadar büyük maliyeti olduğunu gözden kaçırıyorlar gibi görünüyor. Görüşebiliyor muyuz sizinle?
Evet, şu anda herhalde daha bağlantı sorunu yaşıyoruz. Bu arada Burcu Karakaş'ın Deutsche Welle Türkçe'de önemli bir yazısı oldu. Sağlık çalışanlarıyla röportaj yapmış. Dün aslında Yeşilbülten'de kendi çalışanlarından kendilerine bir bilgi, bu şekilde bilgi geldiğini söylüyordu. Sağlık çalışanları arasında moral bozukluğu var. Kendilerini savunmasız hissediyorlarmış. Burcu Karakaş'ın yazısında, röportajında şöyle diyor bir sağlık çalışanı: coşkuyu veriyorlar ama silah vermeden cepheye sürüyorlar gibi hissediyorum. Ki bu genel anlamda hepimizin hissettiği bir duygu diyor bir hastanede çalışan erkek hemşire Burcu Karakaş'a. Herhangi bir şekilde önemsendiğimizi düşünmüyoruz. Elimizde malzeme yok ama her türlü malzeme var diyorlar. Bazen çok sinirleniyor, bazen de korkuyorum demiş. Her an değişebiliyor hissettiklerim, ne yazık ki diyor. Dün Yeşil Bülten'de Türk Tabipler Birliği Başkanı da doktorların çok tedirgin olduklarını, ailelerini bulaştırmaktan, kendilerinin zaten 21 kadar sağlık çalışanında, pardon 24'ün üzerinde aile hekiminde hatta vaka bulunmuştu. Diğer sağlık çalışanları arasında da artmaya başladığını söylemişti. Bu tedirginlik yaratıyor diyor. Hatta bazı istifalar olmaya başlamış. Bu sefer bu çalışık sağlık çalışanları arasında da tartışmalara neden olmaya başlamış. İstifa edenler ya da rapor alanlar, kendileri özellikle pandemi hastanelerine görevlendirilenler arasında böyle bir eğilim olabiliyormuş. Bu sefer sağlık çalışanları arasında tartışma var deniyor. Dolayısıyla bir moral bozukluğu olduğundan da söz ediliyorlar, malzeme eksikliği sebebiyle.
Evet, Türk Tabipleri Birliği.
Merhaba, bu
arada. Merhaba tekrar. Bir bağlantı kopukluğu vardı. Tamam, merhaba. Devam edelim.
Beni G20 liderleri herhalde işte duydular ve peşime düştüler.
Tabii tabii.
Komplo teorisi, evet evet. Beni bu teknik sorunlar bırakmaz yani, o yüzden teknik sorun paratoneriyim. Çünkü bakın çok böyle dehşet açıklamalar yapınca şey oluyorlar. Beni hemen konuşmalardan atıveriyorlar. Evet ya, işte görüyorsunuz. Neyse, şaka bir yana, tabii hakikaten Macaristan'da bunun bir siyasi çıkar aracı, bu durumun nasıl bir siyasi çıkar aracı olarak kullanıldığından bahsediyordum. Çünkü bu bize de sanırım çok uzak değil. Kanal İstanbul konusunun gündeme gelmesi bu ortamda biraz bunu gösteriyordu. Şimdi Macaristan'da bu durum tabii bir güvensizlik yaratıyor. Mesela Macaristan'da şöyle bir şey okudum. Haziran ayında bu işin zirvesine ulaşmasını, koronavirüs pandemisinin yani Macaristan için diyorum, zirvesine ulaşmasını ve sonra yavaş yavaş düşmesini bekliyoruz diye bir açıklama yapmış Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó. Şimdi bu açıklamayı ilk başta tepkim, demek böyle olacak ya, Haziran'a kadar böyle Macaristan böyle bir projeksiyon yapıyor vesaire gibi. Fakat sonra evet, güvensizliğe düşüyorsunuz. Bu çok ağır bir şey işte. Siyasete güvensizlik, bütün o kutuplaşmaların ortaya çıkmasıyla. Yani şimdi bu Macaristan'da hükümet bu yasa tasarısını ortaya koymasa, durumu bir faydacılık çıkışı haline getirmese, hükümete belki bu böyle bir durumda, devletin yöneticisi konumundaki hükümete bir güven söz konusu olabilir veya da yaptıklarını en azından bir tutup da normaldeki eleştirilerle veya da işte tepki, siyasi tepkilerle o gözle bakmayabilirsiniz. Fakat birdenbire şimdi bu yasa tasarısı o zaten irkiltmiş vaziyette beni veyahut da işte Macaristan'da yaşayan birçok insanı. O zaman hükümetin sözlerine de güvenemiyorsunuz. Bir kriz, güven krizi ortaya çıkıyor ve çok bu kadar kritik bir dönemde bu ortaya çıkıyor. Sanki bize de yönelik de böyle yansımaları var gibime geliyor. O yüzden...
Evet, mesela pardon ben bir ufacık parantez açayım. Yani Mehmet Y. Yılmaz'ın T24'te yazdığı yazıda da bu senin de sözünü ettiğin güvenilmez açıklamalara bayağı çarpıcı örnekler var. Yani Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı'nın verdiği sayıların birbirini tutmadığını söylüyor. Böyle bir inceleme yapmış. Test sayısı hala 10 bini geçememişken Sağlık Bakanı'nın bulduğu çözüme bakın diyor. Hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak demiş. Ama yakalanmamak için tedbirlerin evlerde kapalı kalmanın bile uygulanamadığı bir ülke. Yani Sağlık Bakanı Koca, Fahrettin Koca 19 Mart günü önümüzdeki 1-2 gün içinde yarın sabah itibariyle olma ihtimali yüksek gördüğünüz hızlı tanı kitini devreye girmiş olacak. Duyabiliyor musunuz?
Duyuyorum, duyuyorum. Gayet güzel duyuyorum.
Bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum dedikten sonra günde ortalama 10-15 bin test yapmayı hedeflediklerini açıklamış. Oysa bu tarihten sonra yapılan test sayısı 3000 ile 3500'ü geçmemiş. Onun arasını bir tek önceki gün 5000 sayısını geçirebilmiş. Oysa salgının başlangıcının açıklandığı günden düne kadar yapılan test sayısı 33.000'in biraz üzerindeydi diyor. Yani bütün verdiği hedeflerin tamamen dışında, altında kaldığını söylüyor. Zaten Oxford Üniversitesi'nin de istatistiğinden, grafiğinden Türkiye'de virüs birçok ülkeye göre daha hızlı yayılıyor diyor. Mesela böyle bir şey geldi benim de aklıma. Alo. Duyabiliyor musunuz? Evet, tekrar bir düşme oldu galiba sizin öneyle. Ben de o zaman bu Mehmet G. Yılmaz'ın şeyini devam ettireyim. Yani şunu söylüyor. Bakanlık 23 Mart günü Çin'den hızlı test kitlerinin de getirtildiğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı test sayısını hala niye artıramadığını da açıklamalıdır diyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı sayılarla da birbirini tutmuyor. Cumhurbaşkanı ülkemizde önceki gün yaptığı konuşmada 53 bin vatandaşı evlerinde izlemeye 8.554 vakayı ise hastanede takibe aldık. Diyor şu kadar taburcu oldu, numune alındı, ileri tetkik yapıldı şu kadarından vesaire. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ise saçma sözler Oscar'ı kazanacağı kesin olan bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, o da yakalanmamak dediği basın toplantısındaki sayılarla Cumhurbaşkanı'nın verdiği sayılar birbirini tutmuyor diyor. Yani haftalık GZT.com'da Hikmet Can Pertan da şöyle sormuş bu çelişkiye dikkat çekerek. Yoksa Türkiye'de kayıt dışı koronalı mı var diye bu sorunun ciddi bir yanıtı hak edip etmediğini soruyor. Kimsenin moralini bozmak istemem diye bitiriyor yazısının o bölümünü Mehmet Y. Yılmaz ama öyle görünüyor ki yandaş medya ne kadar aksini gazlarsa gazlasın bu iş iyi idare edilmiyor diyor.
Hello.
Sizinden...
Buradayım gene.
Evet buradasın, sık sık kopmalar kapıdan oluyor. Devam edin. Ben bu arada...
Girerim. Beni şeyi bitirdim. Atamazsınız.
Tamam buyurun.
Ya şimdi demin işte Macaristan örneğinden bahsediyorsunuz. Demek ki Macaristan mı peşimde? G20 mi bilmiyorum. Herkes peşimde. Şimdi tabii böyle değil de bu dönem gerçekten büyük bir sınav dönemi. Şimdi işte iyi örnek de yok yani aslında. İyi örnek yok derken işte mesela İsveç, Greta Thunberg'in kendisinin işte deneyimi yaşadığı, korona pozitif olmuş olduğunu düşünmesi zaten işte bunlar bilinen şeyler. Ama İsveç halk sisteminde de işte test yapılmaması, izolasyona işte tamah edilmemesi bir anlamda, hiç o konuya önem verilmemesi. Belki sağlık sistemlerinin bunu karşılayabileceğini düşünüyorlar. Belki böyle bir hesapları var. Belki zaten izole olduklarını düşünüyorlar yeterince. Bütün bu işte sınırlarda kapandıktan sonra. Belki işte bunu çözeriz diyorlar. Ama sonuçta bu süreçte, yani İsveç normalde sağlık sistemi çok güvenilen, çok dört dörtlük her bakımdan sağlık konusunda denebilecek bir ülke. Ama burada mesela bunu yapıyor olmaları ve Greta Thunberg gibi bir figürün bile, çünkü o özel konu vurguluyorum, çok seyahat eden biri ve en son seyahatini işte ortalıkları yaptıktan sonra o bunları yaşıyorsa ve şu an işte tahminle ancak ben bu hastalığı geçirdim herhalde diyorsa, burada bir tuhaflık var tabii ki. İnsanların bu bilgiye sahip oluyor olması lazım. En azından tekrar karşılaşabilir mi? Nedir? Bunun, yani bir bağışıklık geliştirdi mi, bunun da anlaşılabilmesi için, kendisinin ona göre hayatını devam edebilmesi için vesaire, ona göre bir sağlık taramasından da geçirilmesi beklenir. Hafif atlatmış olabilir ama acaba bu koronavirüs bizim üstümüzde bir araz bırakıyor mu? Bunu bilmiyoruz ki. Yani her şey çok yeni olduğu için bilgiler aslında, her şey havada bir anlamda. Yani herkes son bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Adeta bu konuda bir bilgi yarışması durumu var. Kim daha çok biliyor gibi. Bir dönem hani şeylerimiz vardı işte, deprem uzmanları, herkes deprem uzmanı olmuştu, hı-hı, falan. Bütün dünyada böyle bir, biz aslında bütün dünya hakikaten Türkiye olacakmış. Bütün dünya aslında çok bilgisi olması imkansız bir konuda kendini uzmanlaştırmaya çalışıyor. Aynı bizim gibi. Biz yıllarca bunu yaşadık bir dolu konuda. Felaketlerle boğuşa boğuşa ülke olarak. Ve şimdi de herkes korona uzmanı gibi böyle oradan buradan bilgilerle bir fikir edinmeye çalışıyor. Abi bu gerçekten imkansız çünkü çok az biliniyor. İşte bu yarasalardan, pangolinlerden geçti insanlara konusu bile şu an şüpheli. Onunla ilgili de yeni araştırmalar mesela Çin'de ortaya çıkıyor. Hadi bu sefer Çin'e güvenelim mi? Acaba Çin'den çıkan araştırma nedir? Ama bir yandan da zaten ilk virüs oradan insanlara geçtiği için, bir hayvan kaynağından. Oradaki bilgilere bir yandan güvenmek zorundasınız. Çünkü hayvan kaynağı da orada. Yani o flora ve fauna da orada. Ve bununla ilgili genetik araştırmaları yapabilecek bilim adamları, insanları da orada. Buradaki bütün işte aslında hallerimiz bu bir sınav derken, hem kişisel bir sınav olduğunu düşünüyorum, hem de onun ötesinde hakikaten dünyanın geneli için müthiş bir korkunç sınav olduğunu düşünüyorum ve çok hazırlıksız yakalanmışız hepimiz. Herkes ayrı ayrı, Amerika ayrı, Çin ayrı, İsveç ayrı, Türkiye ayrı. Hepimiz kendi işte, hep geçen haftalarda bahsettiğim virüsün aynasında kendimizi görmek durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dün mesela böyle bir şey, şimdi işte virüs tartışması yaşanıyordu. Ben de müdahale oldum. Bir baktım yani tartışma bir bilgi yarışmasına gidiyor. Ve orada olmak istemediğimi hissettim. Yani ben bu tartışmadan hiçbir şey almıyorum. Belki eskiden olsa ben de ben de biliyorum, ben de onu söyleyeyim falan filan diye devam ederdim. Veya sinirlenirdim karşımdakilere. Kişisel böyle bir şey olurdu. Niye öyle falan filan. Hani arkadaşımızla böyle bir kaynama haline girersiniz ya karşılıklı. Ama çok gereksizlerdi bana birdenbire, bilmiyorum. Yani çünkü bilgi yarıştırsak ne olacak? Ben bu tartışmadan keyif almıyorsam orada olmamın da anlamı yok diye düşündüm. Böyle sessizce uzaklaştım.
Sen televizyonu takip ediyorsun biraz. Peki Survivor'ı izliyor musun? Nasıl gidiyor o Survivor yarışmaları? Yani orada da kavga çıkmış galiba.
Mazbut bir ev kızıyım. Özür dilerim. Ben Diyanet TV'yi izledim. Gerçekten bunu yaptım ilk defa. Survivor eksik kaldı ya.
Evet, yani orada sokağa çıkma yasağı yok. Survivor yarışmacıları gayet kuvvetli bir şekilde birbirleriyle yarışıyorlar. Heyecanlı bir şekilde. Yani koronavirüsü şey yok orada.
Şimdi korona sınav testinden uzaklaşmış olabilirim sessizce, ama şimdi birçok konuda cehaletini fark ediyorum. Yani mesela magazin konusu, magazin 101 dersi. Bu dizileri nasıl çekiyorlar? Hepsi devam ediyor.
Evet, ben de anlayamadım. Gayet heyecanlı ya, aslında.
Biz, cahiliye
Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu filan. Peki yalnız bir de senin demin sözünü ettiğin konuya ilişkin bir şey de söylemek istiyorum. Evet. Bir de uzaktan eğitim, şimdi öğrencilerin hepsi zorunlu olarak evlerine gittiler ve oradan internet üzerinden uzaktan eğitim yapacaklar. Ama uzaktan eğitim de son derece tartışmalı başlamış. Velilerin tepkisi de var. TRT EBA TV adında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 3 ayrı kanal oluşturmuş ama günde 1 saat eğitim. Farklı tekrarı da gün boyunca. Yararlanamayan pek çok çocuk olduğu söyleniyor. Ayrıca bir takım böyle garip çizimler, görme engellilerin erişemediği, içeriğin pedagoji dışı olduğu, bir takım idam görüntüleri, kafa kesmeler vesaireler, Başbakan Menderes'in idamını gösteren tuhaflıklar filan. Ayrıca da ücretli öğretmenler açısından da, yani salgın günlerinde Independent Türkçe'de bir haber vardı. Yalnız bırakılan eğitim ordusu diyor. Ücretli öğretmenlerin durumu mesela Cihan Arpacık. Bayağı eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilince çok düşük paralarla geçinmeye çalışan ücretli öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı büyük bir sorun da sorulmuş ve dışarı çıkıp iş aramak zorunda filan şimdi de deniyor. Böyle bir problem de var. Bir başka çok ciddi problem de iktidardan cezaevindeki siyasi isimleri soran muhalefet milletvekiline adı infaz yasası, onlar tutuklu diye bir cevap veren de milletvekilinden, bakan yardımcısından bahsediliyor.
Ya işte dediğim gibi hepsi o şey, aynada yansımalar o kadar çok hakikaten, her biri ironik ki hangisini yakalayalım. Kendi işte sağlık sistemimize bir ayna tutulması, eğitim sistemimize bir ayna tutulması. Yani bu eğitim sisteminde aslında sınıflarda yapılan kim bilir neler neler var. Bize ne kadar yansıyor. Bazen işte skandal falan diye böyle eğitimde skandal bir haberler çıkıyor. Ama onlar muhakkak buzdağının bir ucu. Müfredatın kendisinden tutun, yani işte şeyler, kitaplarda vesaireydi. Onları bir karıştırsanız zaten, benim gibi bir ebeveynseniz zaten orada bir şok yaşıyorsunuz. Ama onun ötesinde de derslerin içeriği tabii öğretmene kalmış bir şey, son kertede ve okula kalmış şeyler. Müfredatın ötesinde ve orada kim bilir kim bilir kaç tane Menderes örneği aslında oluyor. Çocuklar kim bilir ne travmalar yaşıyorlar. Bilemiyoruz. Yani onlara şimdi biz aslında elektronik ortamda büyütülmüş vaziyette bütün Türkiye olarak tanık oluyoruz. Burada işte bütün bu sınavlardan nasıl çıkacağız? Yani kendimizi düzelterek çıkabilecek miyiz? İnsan olarak, sistemler olarak, ülkeler olarak, uluslararası sistemler olarak. Ya, onların hepsi muamma işte. İyi örnek yok dedim. Çünkü herkesin kendine göre kusurları var. Bütün eğitim sistemlerinin, bütün sağlık sistemlerinin. Ve bunu mükemmelleştirmek için, aslında değiştirebilmek için de bir şey yapmamışız. İşte çok fazla işte başka şeylere yapılan yatırımlar hiçbir şey şu an yaramıyor. Bilim veyahut da işte şeylere, eğitime yapılacak harcamalar hep işte silah harcamalarına, şunlara bunlara gitti ve Amerika'nın tarafında mesela şimdi devamlı hala bunu görüyoruz. Yani hala klasik bütün şeyleri, çatışmaları devam ettirmeye çalışıyorlar. Ya Venezuela'sından tutun Çin'le olan çatışmaya, çekişmeye kadar. Bu çatışmalar, çekişmeler, işte karşı taraf şöyle mi, haklı böyle mi, bilmem ne değil, ben onu söylemiyorum. Ama artık gerçekten değişmemiz lazım. Yani bunu kafamıza daha dünya olarak nasıl vurulacak bilmiyorum. Şu an konu Venezuela, Maduro falan değil. Maduro nasıl bir insan, şudur budur, bunları hiç bilmiyorum. O değil dert. Ama yani konu bu dönemde işte narko terörist Maduro demesi Amerika'nın bence işte bir hepimize ders olmalı. Kendi yanlışlarımızda bir kere insanlara ısrar etmemek çok önemli ve onun dışında ülkeler ve sistemler olarak da. Yani bu işten çıkabildiğimiz gün artık şu eğitim sistemiyle ilgili demek yapmamız gereken çok şey var. Ay kurtulduk diye rehavet içine girmeden bir takım şeyleri dönüştürmemiz lazım. Sağlık sistemiyle de ilgili öyle. Veyahut da işte bütün bu işte dünya olarak yapılan silah harcamalar vesaire işimize yarıyor mu? Yani bu kadar zaman insanlar birbirini öldürmek için adeta yatırım yarışı içindeydi. Şimdi ne yapıyorsunuz? Yani onlar işinize yarıyor mu? Sağlık sistemlerinize bakın. Oraya bir harcama yapılsaydı. Ya dediğim gibi
Pires 400 100 bin solunum cihazı deniyor.
Ya işte yani o kadar yani bakıldım gerçekten iyi örnek yok derken mesela Japonya ile New York Times'de bir haber okuyordum. Japonya'da da böyle bir şok şok şok hali var ki Japonya ne kadar ideal bir ülke örneği değil mi her bakımdan bizim gözümüzde.
Evet.
Her şey dört dörtlük. Ama bu böyle değil tabii. Orada da bizde yaşanan aynı. Bizim işte geleneksel yok el yıkamaydı, temizlik adetimizdi. Ki elbette ki Japonya'da bu çoğu var. Günde iki kez banyo yapan Japon kirli bir Japondur. Gerçekten de bu böyle denir. Bu tip stereotipik şeyler geçerli. Evet ama yani sonuçta bu yeterli olmuyor. Japonya'da mücadelede büyük sorunlar yaşıyor. Dolayısıyla işte bütün kültürlerimiz, hallerimiz aynada gördüğümüz hoşumuza gitmiyorsa sorumlusu virüs değil, sorumlusu biziz. Bugün virüs, yarın başka bir şey olabilir. Ben başka Çin'den çıkmaz. Kaynağı da önemli değil. Bazı insanların kaynağı taktığını görüyorum. İşte Çin'den çıktı, Çin sorumlu falan. Böyle bir şey yok. Yani bizim Türkiye'den çıkabilir, Amerika'dan çıkabilir. Afrika'da bunlar zaten yıllardır oluyordu. Ebola başlı başına dehşet verici bir aslında dönemdi. Ebola krizi ama biz bunu uzakta olduğu için sadece hissetmedik. Şu an herhalde birazcık işte bu aynada gördüklerimizi nasıl düzeltiriz diye düşünme zamanı ki
evet yani büyük çapta
bir şeyleri değiştirelim.
Evet aynen öyle yani büyük bir dayanışma ve internasyonel yeni tip bir internasyonelizmle bütün bu haksızlık ve adaletsizliklere karşı çıkacak bir yeni dalgaya çok ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Mesela bir de eksik bıraktığımız bir yönü daha var. Çok önemli bir yönü de bu hapishanelerdeki durumların Türkiye açısından özellikle çok büyük önem taşıyor. Rıza Türmen de T24'te koronavirüs günlerinde yasa yapmak başlıklı yazısında şeyi söylüyor. Adaletle eşitlik el ele yürür. Birinin olmadığı yerde öbürü de yoktur. İnfaz yasasında yeni çıkarılan bu infaz yasasında da böyle eşitsizlik aynı zamanda adaletsizliği doğuruyor diyor. Ve yani birkaç bazı iki hukuk yoluna başvurulabilir. Bunlardan ilki 10. maddedeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek AİHM'in iptal davası açmak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Yani bu infaz yasasının ana çizgilerine getirerek şeyi de söylüyor. AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla meclisten geçerek yürürlüğe girecek olan infaz yasası koronavirüs sonrası Türkiye'si için umut vermekten uzak kaldı. Bununla mücadele etmek gerekir diyor.
Evet, ya her zaman yaptığımız gibi bari daha pozitif bir şekilde kapatalım. Kapanışa doğru giderken. Diyanet TV'de gayet çevirici mesajlar veriliyor. Benim yeni...
Öyle mi?
Yeni kanalım. Evet ya ben de buna denk geldim. Çok fazla seyretmedim açıkçası uzmanı değil. Ama bunu, ya bu arada kendim zaten bütün konuşmam zorunda Diyanet TV'yi hissettim. Çünkü ben açtığımda şey var. Bir vatandaşımız Diyarbakır'dan şey diye soruyordu. Bütün bu yaşananlar bir sınav mı yoksa ceza mı? Şimdi ne cevap verdiğini bunu Diyanet TV'deki uzman kişinin anlayamadım. Açıkçası o kadar döndü ki laf. Sonuçta cevap hem ceza olabilir hem sınav olabilir. Hiçbiri olmayabilir. Gibi bir şey oldu. O anlaşılamadı yani. Cevap muğlak. Kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Cevap cevapsızlık gibi. Fakat orada...
Evet. Tabii herkes kendine o hal uygulasın da deniyordu.
Ya evet yani değil mi? Şimdi şeyde yalnız işte korona kriziyle ilgili olan bu soruda konuyu uzman, Diyanet uzmanı çevre konusuna da getirdi. Bütün bu iklim değişikliği, bütün bu yaşanan kriz ve çevresel sorunlar diye bir paradigma kurdu bu arada. Buna da dikkat çekeyim. Ya evet. Survivor izlerken ben İrfan... Evet. Lar içindeydim gördüğünüz
zaten
gibi.
Artık gelecek haftadan itibaren senin programının yerine Diyanet işleri Diyanet ya Birliği'ne bağlanacağız.
Ya ben dini atmaya ne kadar meraklısınız ya. Hayır, gitmiyorum işte. Allah Allah yani. Ben bundan sonra yalnız imaj değişikliğine gidiyorum. Yok, o değil tabii ki de. Yani şimdi çok ayrı bir konu. Yani böyle çok modern bir setting de aslında biraz farklı konuların konuşuluyor olması ilginç geldi. Demek ki biz kendi dünyamızı yaşarken orada bambaşka bir dünya. İşte böyle laptoplar, şeyler, tabletler eşliğinde vatandaşlarımızın soruları da cevaplanıyor veyahut da cevapsız bırakılıyor. Ama yani bütün bu hallerimiz, Diyanet'e harcanan paralar vesaireler acaba başka yere harcanıyor olsaydı, TV'ydi, bilmem neydi, yerine belki sağlık sistemimizde şeyler yapılsaydı diye düşünmeden de demiyor insan tabii ki. Ama bunun çok örneği var. Yunanistan'da da bu arada çok büyük önlemler alındı. Hatta bununla ilgili bir video vardı. Bütün dünyada işte dezenfektasyon, işte böyle uzay kıyafeti adeta giymiş insanlar böyle her tarafı dezenfekte ediyorlar falan. Yunanistan'da tabii ki dezenfekte konusunu kim ele alıyor? Kilise. Kilise mensupları, din adamları etrafta kamyonların böyle ya da işte kitapların diyelim üstünde dolaşarak, neyse işte yani üstü açık o araçların etraflı bu hurdanlıklarla tütsü, o işte klasik Ortodoks kilisesinin bütün o esfunlu şeylerini yarıyorlar ve böylece dezenfektasyon gerçekleşmiş oluyor. Yani Yunanistan'da da biliyorsunuz bayağı bir bu konularda kavgalar oldu. Çünkü kiliseye gitmek son ana kadar yasaklanamadı. Hala muğlak bir konu. Başbakan Kriakos Mitsotakis'in bütün çabalarına rağmen kiliseye biraz sert çıktı. Kilise orada özerk biliyorsunuz. Kendi politik ağırlığı da var. Orada sonunda baskılarla, politik baskılarla artık kiliseye gelinmesin, evden de ibadet edilebilir mesajını verdirtmeye çalıştı ve verildi de bu mesaj son kertede. Fakat sonradan kabineden isimlerin kendileri pazar günü kiliseye gitmeden edemediler. Tabii bu da örnek olarak çok iyi bir şey olmadı. Bunun üzerine tabii ki şu an Yunanistan genelinde sokağa çıkma yasağı var ama bakalım bu pazar ne olacak? Gene de kiliselere gidilecek mi?
Takipte kalacağız. Sizin çok teşekkür ederiz.
Süreyi ben doldurdum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Teşekkür ederiz.
Hemen görüşmek üzere. Hoşçakal.
Seyyare.
Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.